Sayfa 32. Hastaneciler. Kısımların oralardan meydancıların sesi geliyordu.
Mahkemeciler! Mahkemeciler!
İlk çağrışlarıydı bunlar. Kimse de kökten bir kıpırdama yoktu. Ama ben tıraşımı çoktan olmuş, giyeceklerimi bayram çocukları gibi yatağımın üstüne sermiştim.
Mahkemeciler! Kapı altına!
Ben mahkemeci değil, hastaneciyim. Tam 5,5 yılın altında çıkar yol arayan bağrı yanık bir göğüs hastası. Umudunu bir hava tebdiline bağlamış, öksürüklü, tıksırıklı, tık nefes bir hasta. Evelallah ciğerime güveniyordum. Hangi heyete girsem bu ciğer yüzümü kara çıkarmazdı benim. En azdan 6 aylık hava tebdili vardı bu ciğerin.
Hastaneciler!
Koğuşta benden başka bir hastaneci daha vardı. İbrahim. Bir haftadır Cerrahpaşa'ya gidip geliyordu. Bugün birbirimize ayaktaşlık edecektik. Belki de bilektaşlık. Gardiyanların keyfine kalmış. İster ikimizi bir çift palamut gibi aynı kelepçeye vururlar, ister tek tek takarlar bileğimize erkek bileziğini. Paşa gönülleri bilir.
Hastaneciler! Kapı altına!
Herifte ne ciğer vardı ya. İnsan bizim duruma düşünce anlıyor ciğerin değerini. Ama bugün bana ciğerin böylesi değil, tam benim ciğerim gibisi lazımdı.
Hastaneciler!
Anladık be, yavaş yavaş. Hadi ben hazırlandım. Benimle iş bitmiyor ki. İbrahim'in de kalkması, giyinmesi gerek. Ateş 39. Bir hafta önce daha diriceydi. Hastaneye gide gele, kelepçeyle poliniklere gire çıka turşuya döndü İbrahim. İbrahim kalk aslanım, kalk da yüzünü yıka, açılırsın. Açılacağı falan yoktu fakirin. İbrahim! Ses yok. İbrahim be!
Buyur.
Nasılsın İbrahim?
Nafileyim.
Hele kalk, bir helaya git gel.
Hastaneciler, geberdiniz mi be?
O da nasıl söz? Çok şükür ben şöyle böyleyim ya, İbrahim'de iş yok. Sen bağırsan da, çağırsan da boşuna. Kalkacak gücümüz varsa kalkarız. Kapıya değil baş gardiyan, Azrail gelip dikilse hiçbir şey değişmez. Konyalı, köşedeki yatağından sesleniyor.
Kaldırın şu garibi be. Hey İbrahim, hele bir silkelen yav.
Bugün ya Bevli'ye gidecek ya Asabiye'ye. Ciğerleri sapır sapır dökülmüş bir hastanın Bevli'ye ve de ne işi var? Nesi var ki? Nesini gösterecek? Ama usul böyle. Pantolonunu fora edeceksin ister istemez. Şoför Cemil canı tez adamdır. Dayanamadı bu uyuşukluğa. Fırladı yatağından, İbrahim'in başucundaki pantoluna yapıştı.
Sokun şunun ayağını içeri yahu.
Arnavut Şemsi gözlerinin çapağını, yumruğunu ıslatarak temizledikten sonra telaşla kapıya doğru gitti geldi. Numaradan
"Gardiyan geliyor!" diye seslendi koğuşa.
İbrahim'in başını yastıktan kaldırması için bir dümendi bu.
"Hadi aslanım!" dedi. "Cerrahpaşa doktorları seni bekliyor be! Hazırlamışlar raporunu!"
Üstünden parça parça olmuş battaniyeyi sıyırdı. Ensesinden yapışıp kaldırdı. İbrahim'i güç bela oturtmuştu kıçının üstüne. Başı önüne düşüvermişti. Çırpı gibi bacakları sallanıyordu karyoladan. Şoför Cemil bunları bir el çabukluğuyla pantolonunun içine tıkıverdi. Arnavut Şemsi yatağının altından postalları çekti çıkardı. Parmağını kıvırmış, tak tak vuruyordu tabanlarına.
''Asri de kıyak postal veriyor ha!'' dedi.
Çözdü bağlarını. Teker teker geçirdi İbrahim'in ayaklarına. Karabük'ten gelmişti İbrahim. Ağır iş altında ezmişlerdi fakiri. Bir deri, bir kemik kalmadan postalamamışlardı Sultanahmet cezaevine. Kasımpaşalı Enver erkenden kalkmış bir mektuba başlamıştı. Yazdığını yüksek bir sesle, bir daha okumazsa içi rahat etmezdi.
Nonoşum, şurada ne kaldı? Bir gün bu lanetlenmiş zindandan kapıları ardına kadar açılacak. Zelasına kavuşan Hazreti Yusuf gibi koşacağım senin kollarına.
Bir sigara yaktı. Nasıl, kıyak mı der gibilerinden yüzüme bakıyordu. Kime bu mektup dedim. Üsküdarlı'ya mı?
Yok abi, Hasköylü'ye.
Yahu bu Hazreti Yusuf dalgasını yazmamış mıydın sen Hasköylü'ye?
Hem de kaç kere.
Olur mu temcit pilavı gibi?
Onlar pişkin kızlardır. Mektup olsun da onlara, içinde ne olursa olsun.
Sonra düşünür gibi baktı gözlerimin içine.
4 sene bu abi. Er geç bitecekti yazdıklarım. Gene al baştan edecek değil miydim? Boş versen abi. Hele bitireyim de. Atıver hastanenin kapısından kutuya.
Başladı bıraktığı yerden yazmaya. Her yazdığı sözcüğü yüksek sesle okuyordu.
Ne kaldı şurada nonoşum, 2 sene değil mi? Çoğu gitti, az kaldı.
Şoför Cemil.
Ulan tavuk gibi yedin bitirdin cezayı be. 2 sene sağına yattın, 2 sene soluna. Bir de baktın ki 2 senecik kalmış geriye. Hadi hastaneciler kapı altına.
Baş gardiyanın sesiydi bu seferki. Hadi İbrahim bir davran dedim. Koluma gir de gidelim. İbrahim içliklerinin içinde kaybolmuştu sanki. Yumruk kadar kalan yüzünü, kasketi büsbütün kapatmıştı. Nalçalı, kabaralı postallarını sürüye sürüye yürüyordu. Şemsi,
hey anam dedi. Gemi gibi postallar. Asri de postal veriyor ha.
Sabah sabah bulmuştu kafayı. Köfte Mustafa malsız bırakmıyordu hastaneyi bugünlerde. Ufaktan ufaktan geçiyordu dalgasını.
Hadi İbrahim al hava tebdili raporunu da gel.
Metin'in aklı yatmıyordu bu işe.
Avcunu yalar İbrahim diyordu. Doktorların zarına bakmazsa zor yapışır hava tebdiline. Bu garibanın ağzı var dili yok. Rüşvet vermek de bir hüner. Şşt, babasını assan çingene geliyor. Bugün nöbetçi gardiyan o.
Kaba altının meydancısı girdi İbrahim'in koluna. Nöbetçi gardiyan göründü karşıdan. Bir bana baktı, bir de İbrahim'e. Teker teker mi vursun, yoksa ikimize birden mi kelepçeyi?
Yanaşın şöyle yan yana, diye bağırdı.
Haklıydı gardiyan. Yürüyecek hali yoktu İbrahim'in. Aynı kelepçeyi vurmalıydı ki faydam olsun yürümesine. Mahkemecilerden biri dayanamadı. Duyulur duyulmaz,
sıkı vur gardiyan abi dedi. Ne olur ne olmaz, alır ikisi de alt voltasına.
Teslim etti kelepçenin anahtarını peşimizdeki jandarmalara. Tuttuk Cerrah Paşa'nın yolunu. İbrahim daha 10 adım atar atmaz çöküverdi yolun kenarına. Kalk diyordum. Kaçıracağız doktorları.
Hey anam. Her koyun kendi bacağından mı asılırmış, başkasının bacağından mı? Yürüyebilirsen yürü bakalım.
Yürü aslanım bak, köşeyi döndük mü tamam. Yapıştık demektir hava tebdiline. Akşama dışarıdasın. Ne kelepçe ne demir parmaklık. Dayan aslanım. Doğrusu İbrahim de dayandı gerçekten. Soluk soluğa çıktık Cerrahpaşa yokuşunu. Onun bir bevliyesi vardı. Ben 3 poliklinik bitirdim. İbrahim'i soktular heyete. Biz kapıda bekledik. İçeride ne olduysa oldu. Onbaşıyla çıktılar neden sonra dışarı.
Yürü dedi. Öğleden sonra yollayacaklarmış kağıtları.
Korka korka sordum onbaşıya. Nasıl dedim, koparabildi mi?
Hiç belli olmaz dedi. Bir senedir adam sokar meyete. Canavar gibileri alır hava tebdilini de ölemediklere vermezler. Doktor işi bu, akıl ermez.
Otura kalka döndük cezaevine. Birden kapının önüne çöküverdi İbrahim. Ben de birlikte. Bileklerimden bağlı olduğum için duramazdım ayakta.
Jandarma kızdı. Sık dişini dedi. Koğuşunda ne halt edersen et. Aha geldik.
Bir mağaza kapısı açar gibi anahtarı çevirdi kelepçede. Sonra başından bacağından tuttular İbrahim'i. Geçirdiler demir kapıdan. Meydancılar kucakladıkları gibi attılar verem koğuşuna. Girer girmez sordular içeridekiler. Aldı mı?
Kağıtları geriden gelecek. Metin, var mısınız 5 kağıdına dedi. Hava tebdili yok.
Artık ona da vermezlerse.
Vermezler.
Canı burnunun ucunda be.
İyi ya 5 kağıdına.
Ama gene de cesaret edemedi. Kasımpaşalı beni görünce
nasıl dedi. Zula etti mi mektubu kutuya?
Attım dedim.
Şimdi de Üsküdarlı'ya yazıyorum. Ne diyordum, bu işler çok sürecek mi sanıyorsun nonoşum? Bir gün bir de bakmışız ki ardına kadar açılmış zindanın kapıları. Ben gözlerimin güneşten kamaşmış olduğu halde sana koşuyorum. Zelasına kavuşan Hazreti Yusuf gibi.
İbrahim'i üstündekileri çıkartmadan uzatmışlardı yatağın üstüne. Bir ara Çerkez Kamil seslendi yattığı yerden.
Hey İbrahim dedi. Nasılsın, çay içer misin?
Hiç ses yoktu İbrahim'de. Kalktı yatağından. Elini İbrahim'in alnına getirdi.
Yahu dedi. Bu çoktan geçmiş dünyasından. Buz gibi olmuş yüzü.
Başucunda toplanmış elimizi sürmeden bekliyorduk. Yüzü kireç gibiydi. Gözleri aralıktı. Şoför Cemil yapıştı bileklerine.
Ölmüş fukara dedi.
Ölmüş ha dedi Metin. Gene de iyi dayandı. Çağıralım gardiyanları. Birden kapı altından bir bağırdı. Bizim koğuşa doğru koşturdular.
Tahliye, tahliye!
Kimdi bu tahliye edilen? Mahkemecilerden mi, hastanecilerden mi? Her zaman olurdu böyle şakalar.
Tahliye, tahliye! Hastanecilerden tahliye var!
İşte babasına asan çingene gardiyan da göründü kapıda. Okuyor tuttuğu kağıdı.
Ahmet'ten olma, Fatma'dan doğma İbrahim. Konu bir sene hava tebdili. Hazırlan çabuk.
Kasımpaşalı mektubun sonunu bağlıyordu artık.
Ben zeliasına kavuşan Yusuf gibi seni kollarımın arasına alacak dudaklarına bir veda buğsesi konduracağım.
Kim bilir nereden duymuştu bu veda buğsesini. Bir ara gözlerini bana iliştirdi.
Abi dedi. Mektubu boşuna atmışız bugün. İkinci kısımdaki Nuri'den duydum. Bizim Hasköylü evleniyormuş.
Arnavut Şemsi yatağından kalkmış İbrahim'in postallarına sarılmıştı. Kendi partallarını yavaştan sürüvermişti İbrahim'in yatağının altına. Senin için iyi olur. David'in şişe kapakları, plastik tabaklar, bardaklar yapan atölyesi gün geçtikçe işini arttırmaktaydı. David çalışkan adam. Ne haraç verir ne de dalaveri arttırmalara, eksiltmelere girer. En azından 10 laboratuvar onun avucunun içindedir. Bir gün ustabaşı,
patron dedi, dar gelmeye başladı bu han, daha geniş bir hana çıkalım.
Haklıydı ustabaşı. David hemen geniş bir yer aramaya başladı. Eski iş hanlarında boş yer yoktu. Yeni yapılanları dolaşmaya koyuldu. Emlakçılara yarım ağız öyle bir yer soracak oldu. Hepsi de sözleşmiş gibi Sirkeci tarafında aynı iş hanını salık veriyorlardı. Bekçiler, polisler bile bu hanın reklamını yapıyorlardı nedense. Ne işti bu? Yetkili simsarla kabataslak bir pazarlığa girişti. 3.000 lira istiyordu adam. 3.000 lira burası için fazla değildi ama David için tuzlu geliyordu. İşinin ölçüsü henüz bu 3.000'i kaldırmazdı.
2.000 olmaz mı
diyecek oldu. Komisyoncu kestirip attı. Hayır olmaz. David ister istemez yarıda bıraktı pazarlığı. Bu sefer komisyoncu yakasını bırakmıyordu. Tutarsan senin için iyi olur dedi.
Tamam 3.000'i veremem.
Sen bilirsin ama tutarsan sen kâr edersin.
2.000'den bir kuruş fazla veremem.
Pişman olursun sonra. Rahatını istiyorsan hemen bitirelim bu işi. Ertesi gün başka bir komisyoncu damladı atölyesine. Arkadaş dedi. Bir an önce imzala şu kontratı. 1 yıllık peşin. Bir silkelensen verirsin bu 36.000 lirayı.
Ne 36.000 lira mı? Ben ayda 3.000 lira bile bir kere verecek durumda değilim. Hem vazgeçtim ben taşınmaktan.
Sen bilirsin ama burayı tutarsan çok iyi edersin.
Neden iyi edecekmişim?
Ben o kadar söylüyorum. Ertesi gün bir başka komisyoncu daha.
Merhaba Monsieur David.
Merhaba. Şu iş hanında tutacağın atölye için geldim.
Ben vazgeçtim o işten.
Nasıl vazgeçersin? Ben anlaşmayı bile yazdım. Bugün bir ara notere uğrayalım da bitirelim bu işi. 1 yıllığı peşin.
Nasıl veririm ben bu parayı? 3.000 bile benim için çok.
Canım ilk sene 3.000'den yaparız. İkinci senede sen 2.000'den verirsin. İstersen kontratı 2.000'den yaparız. Farkı da açıktan verirsin. David bu peşini bırakmayan komisyonculardan kuşkulandığı için sordu.
Yahu bu hanın sahibi kim?
Canım sana ne sahibinden? Sen anlaşmayı benimle yapacak değil misin? Bu işin içinde bir kurt yeniği olduğunu anlayan David, hanın sahibini soruşturmaya başladı. Kime sorsa yüzüne kuşkulu kuşkulu bakmakta, sonra çekip gitmekteydiler. Sonunda yakın bir arkadaşından öğrendi ki, bu han sayın bir valinindi.
Çattık belanın püskülüsüne
diye ensesini kaşımaya başladı David. O gün bir polis de gelip işin hemen bitirmesini bildirdi. Ertesi gün 2 polis bir de komisyoncu söküğün etti.
Hadi notere dediler.
David şaşırdı. Ne desin?
İyi ama dedi. Ben hazırlıklı değilim. Hazırda param yok.
Canım sen kontratı imzala da sonra parayı ödersin. iki gün isteyerek belayı atlattı. Bu işten sıyrılmak için bir kurnazlık bulmalıydı. Birden aklına geldi. Makineler çok gürültü yaptığı için hem bu yeni hanın duvarlarını çatlatır hem de yeni handaki kiracıları rahatsız ederdi. Bunu rapor halinde mal sahibinin vekiline bildirdi. Ertesi gün David atölyede hiç görünmedi. Gelen bir ekip önce David'i aradı, bulamayınca ustabaşıya
''Wuhan'daki bütün kiracılar sizden şikayetçi.'' dediler.
Neden şikayetçi oluyorlarmış?
''Makineleriniz çok gürültü yaptığı için sizin bu hanı terk etmenizi istiyorlar.''
''Yalan.''
diye telaşla atıldı ustabaşı. ''Yalan ha? Ben yalan söylüyorum ha? Vazife başında hakaret öyle mi?''
''Hayır efendim, kiracılar yalan söylemiş.''
''Nasıl?''
''Yani makinelerimizin gürültü yaptığı doğru değil demek istiyorum.''
''Yemin eder misin?''
Yemin olsun ki bizim makineler gürültü etmez, sessiz çalışırlar.
Duvarları sarsar mı?
Haşa, duvarları hiç sarsmaz.
Peki,
dedi ekip başı. Oturup bir zabıt tutmaya başladı. Emek hanındaki David'in atölyesine gidildi. Kendisi bulunmadığı için makineleri bizzat kullanan ustabaşıya soruldu. Makinelerin ses çıkarmadığı, çalışıldığı, kiracıları rahatsız etmediği, hele duvarları katiyen sarsmadığı anlaşıldı. Tutanak bitmişti. Ustabaşıya
''At bakalım altına imzayı'' dediler.
Ekip bittikten sonra ustabaşı telefona koştu. ''Patron'' dedi. ''Bir ekip geldi, komşu kiracılar bizden şikayetçi olmuşlar.''
''Ne dedin? Bizim andaki kiracılar mı?'' dedin.
''Evet patron.'' Biraz ferahlamıştı. Komşularından memnundu.
Sonra?
''Sonrası bizim makineler sözde gürültüyle çalışıyorlarmış.''
''Sen ne dedin?''
Bizim makineler gürültüyle çalışmaz dedim. Duvarları da sarsıyormuş dediler. Hayır dedim, duvarları da sarsmaz. Peki dediler, yazalım da imza et. David işin nereye vardığını anlar gibi olmuştu.
Ne, imza mı et dediler?
Evet patron.
İmza ettin mi yoksa?
Ettim tabii. Etmeyeyim de bize sokağa mı atsınlar?
İyi halt etmişsin.
Ertesi sabah 3 emlak komisyoncusu birden damladı.
''Zabıt varakasını okuduk. Var mı başka itirazın?''
David bir kurtuluş olmadığını anlayınca ''Yok.'' diyebildi.
''Şu halde hemen notere gidebiliriz artık.''
''Gideceğiz çaresiz. Yazılı şartlarınızı bildirin önce.'' Müsveddeyi uzattılar. Bunları incelemek 36 bin lirayı bir araya getirmek için ertesi sabahın 9'una kadar ancak izin koparabildi. David ertesi sabah saat 6'da uyandığı zaman ne han kalmıştı ne vali. Hatta valinin adamları bile kalmamıştı ortalarda. Takvimden bir yaprak koparmakla olmuştu bütün bu değişiklikler. 26 Mayıs yaprağı kopmuş, altından 27 Mayıs yaprağı görünmüştü.